sadece onları incelemek için değil, öteki noktalarla bağıntıları açısından önemli. Anlık dediğimiz zaman tin anlık. Tin'i alacağız. Tin kavramı, onu yazdık buraya. Tin kavramı, tin'in görüngü bilimi, şimdi tin Türkçe'ye yeni girdi ve Hegel dolayısıyla girdi aslında büyük ölçüde. Tin kavramı, Hegel'in tin'in görüngü bilimini, o kitabı incelediğiniz zaman öyle geniş bir içeriği var ki, tin aslında duysal algıdan arı bilme dediği orada Hegel'in şurada kendisi belirtiyor. Yani tin öyle bir yeti ki bir bakıma her şeyi kapsıyor. Bütün ansal, duysal, algısal falan yetilerin toplamı gibi hepsini kapsayabilir. Tin dediğimiz zaman. Yani ama tin sadece yeti değil. Aynı zamanda örneğin şey diyoruz. Türk tini ya da İngiliz tini falan ya da Kürt tini.
O da kültürü karşılığını kullanıyor.
Evet, bir bilinç biçimini. Tabii. Yani kültür dersek yanlış demiş olmayacağız tin. Çünkü kültür de tinin yarattığı bir şey.
Sanki tin böyle hamur gibi bir şey. Bazen duruma göre daralıyor. Evet. Yani kültür karşı, bazen duruma göre daha genişliyor. Anlam.
Ruh gibi bir şey.
Ruh gibi mi?
Yani Hegel burada ön sözde şeyden tinin, pardon şeyde daha ileride bir yerde. Yani Avrupalılar da şey, o konuda kararsızlar. Yani Türkiye'de de oluyor, tin ve ruh karıştırılıyor. Onu Avrupalılar da karıştırıyorlar. Ruhun metafiziği diyorlarmış. Aslında Hegel ona tinin metafiziği demek gerekir diyor ama.
Eski dindeki maneviyata karşılık
denmiş. Evet. Tinsellik dediğimiz zaman maneviyatı anlayacağız. Özdeksellik dediğimiz zaman maddiyatı anlayacağız. Maddiyat aynı zamanda da şey, para sever olma, çıkar, değil mi? Parayla, kazançla ilgili bir şey var, anlam taşıyor. Maddiyat sözcüğü. Ve enteresandır, o sözcüğü materyalistler hazırladığı zaman 6. baskıyı falan, maddiyat sözcüğünü silmişler sözcükten. Yok diyor, ben bulamadım şeyi. Maddenin kötü olmaması gerekiyor ya. Hangisi? O bir nottu. Maddiyat,
hayır, ama iyi
Türk Dil Kurumu sözlüğü materyalistler tarafından hazırlandığı zaman maddiyat sözcüğü silinmiş, kaldırılmış, yok, çıkarılmış.
Ama evet. Türkçe olmadığı için belki. Madde var mıydı?
Başka pek çok şey var. Arapça pek çok şey var. Arapça, Farsça falan. Yani ama maddiyatı çıkarmışlar. Çünkü maddiyatın olmaması gerekiyor. Madde iyi olduğu için. Belki de başka bir nedenle. Belki de unuttular.
Yani.
O da olabilir.
Yani ama özdekçi dediğimiz zaman paraya düşkün anlamıyoruz. Maddi
anlamıyoruz, evet.
O da ilginç.
Çünkü spirit, İngilizce'de spirit şey, spiritualist şey demek. Ruh çağıran falan. Ama tinsellik Türkçe'de spirituality, tinsellik öyle bir... Türkçe tin sözcüğü temiz.
Temiz, evet.
Kirlenecek gibi de görünmüyor.
Tiniyetsiz
derdi. O tin. Tin. O tin değil. Tinet. O zaman şimdi anlamanın ne olduğunu iyi düşünürsek, anlama ancak kavramın varlığıyla olanaklı olan bir durum ve o kavram olduğu için yani sözcüğün hangi dilde olduğunun bir anlamı yok. Çince, Türkçe. Ama kavram yoksa, örneğin bir şeyi alalım, Orta Amerika yerlisini alalım, bugün hala o ilkel koşullarda yaşayan insanları, o insanlarda devlet kavramı ya da yasa kavramı yok. Dolayısıyla sen ona ne, hangi dili, ne yaparsan yap, o kavramı kazandırmadan yasa sözcüğünün semantiğini anlatamazsın. İyi düşün, kavram anlamın olanağı. Kavram olmadan, kavram geliş... Yani örneğin çocuklar 3 yaşında, 4 yaşında örneğin, bunlar sayı kavramını geliştirmedikleri için sayıyı anlamıyorlar. Yani şimdi 3 yaşında bir çocuğa 2 artı 2 kaç eder diye, kaç eder diye sorarsan 4 diyor. 3 artı 2, 5 plan. Sanıyorsun ki şey, anlıyor. Doğru matematik, yani düşünebiliyor ve hesap yapıp öyle çıkartıyor. Ama aynı şeyi papağan da yapabiliyor. Papanda da bir kavram yok ve ona sen şeyi öğretirsen bir söz dizisini onu söyleyebiliyor. Belki yanıt verme de refleksif olarak tepkiyle öğretilebilir. Yani öğretiyorlar hayvanlara.
Zaten o şey çarpım tablosunun ezberlenmesi başlangıçta şuursuz. Yani o kavramları 81-80 tane bir olduğunu anlamaksızın ezberleniyor.
Yine de 7 yaşındaki çocuk onu çözebiliyor. Yani eğer 7 kere 6'nın kaç olduğunu unutursa onları toplayıp bulabilir. Ama 3 yaşındaki çocukta, 4 yaşındaki çocukta bunu deneyebilirsiniz. Sayı kavramı gelişmediği için ona o sözcüğün anlamlı gelme olanağı yok. Sayıların yani 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i falan şeyle bağdaştıramaz. Örneğin 4'ü 4 parmakla ya da 5'i 5 parmakla bağdaştıramaz. Onları yapıyorsa muhtemelen ezbere yapıyor. Çünkü hani 5'i 1, 2, 3, 4'ü 5'i yapıyor ama 6 dediğin zaman böyle yapabilir. Yani yok o kavram. O Piaget de onu incelemiş. Psikolog Jean Piaget ve o da şey kavram gelişiminin zaman içinde ve yaşa göre olduğunu biliyor. Yani kavram olmadan anlama olmuyor. Sayı kavramı geç gelişiyor. Çünkü sayı nicelik kategorisinin içine düşüyor. Nitelik kategorisi daha önce inceleyeceğiz. O daha erken. Yani ve mantığın şeyi buradaki sırası aynı zamanda da şey insan gelişiminde ve paralelini bulmamız gereken bir şey. Yani şimdi devlet özel olarak yasadır dendiği zaman yasayı bilmeyen bir insanın devleti bildiğini söyleyemeyiz. Ya da o kavramın o kavramlar bağımsız oldukları için biri varsa öteki de var. Biri yoksa öteki de olmayacak. Ve kavram gelişimi diye bir şey var. Yani şeyde yok. Örneğin Yunanlılarda tek tanrılı din kavramı yok. Yani tanrının duysal olmaması, tinsel olması, bütün insanlar için o. Örneğin Yahudilikte şey yok. Tek tanrı kavramı yok. Onların tek tanrısı yalnızca kendileri için. Ve başka tanrılar var. Yahudi tanrısının yanında, Yahova'nın yanında daha başka tanrılar var. Onlara inananlar var falan. Ya da Yahova yalnızca Yahudi halkının korunmasıyla, onun güvenciliğiyle, mutluluğu, esenliğiyle ilgileniyor. Yani orada henüz şey yok. Evrensel tanrı kavramı yok ve Yunanlılarda da yok. O şeyle çıkıyor işte, İsa ile geliyor evrensel tek tanrı kavramı. Kavram gelişimi çocukların büyümelerinde, insan bireylerin büyümesinde ya da kültürlerin büyümesinde ya da dünya tininin büyümesinde görünüyor. Büyüyoruz şu anda. Yani henüz yeterince büyümüş değiliz. Eğer şeyde Mısır'da olsaydık ya da Osmanlı döneminde olsaydık belki bugünkü kadar değer verecektik kendi kültürümüze. Onu geliyor diye görmeyecektik.
Şimdi 1500 sene sonra ne olacak merak ediyoruz.
Evet. Yani eğer bilgi olanaklıysa insanın bugün kendine bakışı değişecek. Bugün herkes şey, bu toplumda toplum olarak düşündüğümüz zaman birbirine yabancı ve birbirlerini kullanıyorlar sadece. Toplumsal toplum dediğimiz, yurttaş toplumu dediğimiz şey. Yine bu Hegel'in tüze felsefesindeki çözümlemesinden çıkıyor. Aslında şey, tabii sadece o bulmuyor. Yani bizler de bulabiliriz ya da ondan önce de bulunmuş. Orada yine gelişim sınırlı bir noktada duruyor ve yurttaş toplumu şey değil. Yani gereksinimler dizgesi, ekonomik ilişkiler dizgesi ve orada insanlar birbirleri için araç durumundalar. Yani orası bir çıkar ilişkileri dizgesi. Aile değil, devlet de değil. Her neyse, gelişme, kavramsal, doğal us dediğimiz şey bilinçsiz us, kendinin bilincinde olmayan us ve biz şimdi o usun bilincine varmak istiyoruz. Yani bunu felsefeciler hep istediler. Hegel onu o isteği Kant'ta olduğundan daha iyi bir şekilde kavruyor gibi görünüyor ve Kant usu eleştirirken Hegel usun bilime olanaklıdır diyor ve onu yapmaya çalışıyor. Dawkins şey demişti, kavramları bilmeden kullanan usta Dawkins diyoruz. Dawkins yani henüz kendi bilincinde değil. Onu geçen şeyde yazmıştım. Kavramları bilmeyen usta Dawkins diyoruz. Kavramları bilmek istiyoruz ve o Dawkins'ı doğallıktan çıkarmayı istiyoruz. Şimdi kavramlarla bilme konusuna girmiştik. Anlamak ve bilmek. Anlamak kavramlar temelinde olanaklı. Bilmek demek bilmek de kavramsal ilim. Yani şey dedik, duyusal duyular ne yapar? Duyumsar dedik. Hisseder. Duyular duyumsar. Duyular bilmez. Yani onun için öyle bölümler yazmaya, kitaplar yazmaya gerek yok. Duyular bilginin kaynağı olamazlar. Yani duyular bilgiyle insanın dış dünyayla ilişkisini kuran yanımız. Dolayısıyla bilgiyle ilgileri var ama duyular
tanımakla belki duyular.
Duyular araç olabilir mi?
Duyular, bilgi kavramla ilgiliyse duyularda bir kavram yok.
Ama bilgi neticede anlar evet. Diyoruz işte aklı kullanmak dediğimiz beyin. Eğer beyin doğru gelişemezse, gelişimini tamamlayamazsa ortak payda da buluşamayız. Ortak payda evet. Da buluşamayınca da bu dediğimiz gelişmeyi yapamayız.
Evet.
Örneğin bir kediye basit hepimizin bildiği iki beyin var. Yatay çizgili bir yerde beynin gelişimi, yatay çizgili bir yerde beynin gelişimi aynı genetik yapıyor. Sahip iki kediyi de deniyor. Bildiğimiz şey dışarı çıkıyor. Hı. Yatay çizgi gelişmediği için çiftlere şeylere çarpıyor, diğerine çıkıyor, ağaçlara çarpıyor. Onun gelişmesi mümkün olamıyor artık. Hı. O kişiyle aynı paydada kavramları tartışmak mümkün olamaz ki.
Tamam ama burada şimdi us herkese eşit olarak verilidir diyor Descartes örneğin.
İşte bu demek.
Yani o kendi aramızdaki bütün insanlık içindeki iletişimin olanı o. Yani herkeste Çinlilerde de devlet kavramı var, yasa kavramı var. Şeyde de yani devletleri Marksist bile olsa bir yasa kavramı var. Dolayısıyla yani yatay ya da dikey çizgiler bütün kültürler hemen hemen işte şeyler dışında çok geri Afrika ve Orta Amerika kültürleri dışında her kültürün hemen hemen kavramsal gelişimi tamam. Bilgi kavramla ilgili. Yani şimdi psikolojide şeye de bilgi diyebiliyorlar. Yani duysal koşullanmaya ya da koşullu tepki diyorduk değil mi? Koşullu tepki. Evet. Yani o bilgi değil aslında. Orada o otomatik bir davranış. Zaten refleks olması şey gösteriyor. Yani insanın medulla spinalisinden daha yukarı gitmediğini gösteriyor. O düşünmeye falan gitmiyor. Yani elin yandığı zaman hemen çekiyorsun. Orada düşünecek olursan elin yanar. O da bir öğrenmeye bağlı bir şey. Ama o öğrenme şey değil. Kavramsal öğrenme değil. Onu hayvanlar da öğreniyorlar. Yani o sarılar, dikey çizgiler, yatay çizgiler kavramsal bir öğrenme değil. Hayvanlarda kavramsal öğrenme genel olarak kabul edilmiyor. Yani ama yine de bir öğrenmeden söz ediyoruz. Köpekler...
Onun ekleme anlamında yani. Evet. Bilmek dediniz ya, o bilgiyi vermeniz mümkün olamıyor.
Tabii. Paylaşması gerekir. Ona duyarlı olun. Aynı düzlemde olmak. O zaman aynı düzlem Logos tarafından sağlanıyor. Ve onu Descartes fark etmiş. Yani us, le bon sens diyor. Onu us diye çeviriyoruz. Ya da sağ diyor aslında. O herkese eşit olarak verilidir diyor. Ve şimdi bilgide duyu faktörü var dedik. Bu daha önce de galiba bunu konuştuk. Yani insanın duysuz olması söz konusu değil. Çünkü fiziksel, özdeksel bir dünyada yaşıyoruz ve gördüğümüz ve işittiğimiz bir şey mi? Görsel ve işitsel bir iletişim içindeyiz bu dünyayla. Bunların ikisi de duyu. Yani eğer duysuz olsaydı insanlar o zaman şey olurdu, soyut varlıklar olurlardı ve öyle şeyler yok. Bilginin şimdi şöyle dersem çok güzel anlayacağız herhalde. Bir şey bilmek için bir şeyi ne olursa olsun o şey bir şeyi bilmek için ona kavramlarımızı yatırıyoruz. Kavramsallaştırıyoruz onu. Eğer o kavramları yatıramasak, o yatırımı yapmasak o şeyi kavramsallaştırmasak onu bilemeyeceğiz. Yani buna diyoruz ki kırmızı. Kırmızı bir nitelik. Duyum aslında. Ama yine de bir nitelik. Ve buna o niteliği yatırabilmek için, yani bunun bir niteliği olduğunu düşünebilmemiz için o nitelik kavramının bizden kaynaklanıyor olması gerekir. Yani şimdi duyular ve düşünceler, bunlar ayrı, şu anda şeyiniz duyu ve düşünce ayrımı değil aslında. Ama kavramlar, yani deneyim dediğimiz şey, şimdi devitimin örneğini alırsak daha iyi olur. Bir bilardo topu düşünün diyor, geliyor ve masada duran ikinci bilardo topuna çarpıyor. O top, birinci top duruyor, ikinci top deviniyor. Bunu ikinci bir durumda, örnekte yeniden görüyoruz. Üçüncü bir örnekte yeniden görüyoruz ve ondan sonra bu yeterince yinelemeden sonra bir deneyim oluşuyor bizde diyor David Hume. Yani söylediği şey genel olarak doğru. Deneyimli insan demek yaşayan, yani olayları yaşamış olan ve dolayısıyla onlardaki bağlantıyı falan önceden görebilen, bilebilen insan demek. Tamam. Deneyim böyle bir şey. Gözlem daha ayrı bir şey. Ama o da deneyime çok benzer bir şey. Şimdi burada yalnızca kırmızıyı, yalnızca şeyi, beyazı falan algılarsa bu duyum gibi bir şey olacak. Ya da yalnızca topu, bilardo topunu ve ikinci bilardo topu algılarsa bu algı olacak. Yani yalnızca renkleri algılarsak duyum olacak. Yalnızca topları algılarsak şeyleri algı olacak. Güzel. Algı ve duyum henüz şey değil. Bilgi gibi görünmüyor. Orada bilgi olan şey, eğer ben bu topun ve duyun renginin algısının ötesine gidip bu top nedendir dersem, öteki de etkidir dersem, devinmezse, oraya kavramları yatırmış oluyorum. O zaman deneyim oluyor. Algıda da kavram var. Yani şimdi duyumda kavram yok, öyle diyeceğiz. Duyum kavramsız. Yani bir rengi algıladığınız zaman, şimdi bir kedi, köpekler siyah beyaz görüyor diye biliyorum ben. Ama diyelim ki bir fil ya da balina ya da kedi renkleri görüyor. Onda duyum var. Ama algıya geldiğimiz zaman algıda duyumdan daha fazlası var. Ne var duyumdan daha fazla olarak? Ne olabilir? Bir kategori var. Ve bu kategori şey, ondan verdiği bir şey. Yani bir kedi de bir kareyi görüyor. Ama kare olarak görmüyor. Ona kare demek için kare kavramının ya da nokta demek için nokta kavramının olması gerekir. O algıda da biz kavramları yüklüyoruz.
Bu toplarda şimdi renk kırmızı kırmızı bir kavram. Yani evet. Renk kavramı. Şimdi önce bir göz görme duyumuzda bütünün renkli olduğunu anlıyoruz. Ama renkleri bilmiyoruz şu an. Ama birisi çıkmış demiş ki bunun bu tondaki bir görünüm kırmızıdır demiş. Ya da kavram renk demiş, evet. Ona. Biz çok çeşitli şeyler, renk ifadesini de belki bilmiyoruz ama çok farklı şeyler görüyoruz.
Burada algılanmayan şey şu, renk algılanmıyor. Dikkat edersen.
Duyumuzla, gözümüzle tamam. Hissediyoruz, peki. Görüyoruz. Evet, ama gördüğümüz zaman ama kavram olmadığı için, bir renk kavramı olmadığı için tanımlayamıyoruz.
Evet.
Ama tanımlandığı zaman işte kırmızı, beyaz, lacivert dediğimiz zaman bir kavrama oturtmuş olmuyor muyuz o şeyi?
Şimdi o renk kavramının kendisi şeyden geliyor, onluktan geliyor.
Şey duyum derse, değil.
Duyum. Peki, şöyle bir şey soracağım, biraz daha kolaylaştırabilir aslında. Duyumun öznel mi, nesnel mi olduğunu irdeledik mi? Duyum, öznel midir, nesnel midir?
Öznel, nesnel.
Yani öznel midir, nesnel midir? Onu nasıl, neden öznelidir?
Elmanın tadı mesela.
Evet, elma da ama özne de mi?
Bence tadanda yani.
Tadanda. Çünkü elmada moleküller var. O tadı bize verebilecek olan moleküller var. O moleküllerin üzerine baktığımız zaman tadı göremeyiz. Molekülleri görürüz.
Yani.
Kırmızı ışık ya da genel olarak her ışık tonu ya da her renk tonu aslında şey değil, ışığın kendisinde olan bir şey değil.
Ve ben hep şunu da merak ediyorum.
Bütün ışıklar, eğer renk, ışıklara bakarsak, yani mor, şimdi bilgisayarlarda 16 milyon renk var değil mi? Yani renk daha da çoğalabilir. 160 milyon olabilir. Çünkü oradaki yücel değişim sonsuz küçüklüğü kabul edecek bir şey. Orada renk yerine değişen, yani renk şeye bağlı, dalga boyuna bağlı ya da titreşime bağlı, frekansa bağlı.
Bence o kadar öznel bir şey ki hep şunu da merak etmişimdir. Yani biz şimdi kırmızı dediğimiz zaman hepimiz işte bir kırmızı kavramını düşünüyoruz ama acaba benim kırmızı dediğim ve gördüğüm ve algıladığım hakikaten senin kırmızı ve...
Hani ondan emin olamazsın.
Hiçbir zaman emin olamayız bundan.
Peki, güzel. Bu arada bunu yakalamışken, örneğin bir dediğin zaman duyum kırmızı durumunda olanın tersine herkesin aynı şeyi düşünebildiğinden emin olabiliyor musun?
Olamıyorum.
Niye?
Bir dediğin zaman.
Yani biz bir tür iletişim kuruyoruz, birbirimize bir laf söylüyoruz, bir kavramı söylüyoruz ama onun o kadar öznel ki o.
Ama o kadar ayrıma yeteneksiz ki aynı zamanda. Çünkü kırmızıyı, aynı kırmızıyı sen bile diyelim 5 dakika sonra ya da loş ışıkta ışığın değişmesiyle
farklı görebilirim.
Atmosferin değişmesiyle farklı görebilirsin. Yani o değişken. Ama bir dediğin zaman ona ister Palmiyelis düşünsün. Arı bir olarak düşündüğümüz zaman ister Palmiyelis, isterse Bertrand Russell düşünsün. Aynı şeyi düşünmek zorunda. Yalnızca biri düşünüyorsun. Arı kavram dedik. Çünkü eğer ikisinin iki değişik bireyin, değişik zamanlardaki, değişik kültürlerdeki hatta bireyin aynı kavramı ayrı düşünebilmeleri için o kavramlarda onları ayırabilecek bir yanın olması gerekir. Ama o kavramlar yalnızca kendileri iseler diyebilir miyiz ki o kavramları şeyler insanlar değişik olarak düşünüyor. Yani Logos'un evrenselliği ve değişmezliğinin belki de temeli bu ya da açıklaması.
Yani duyusal olmayan, kavramsal olan eş düşünceler oluşturduğu gibi bir şey mi?
Evet. Duyusal olan öznel, kavramsal olan nesnel. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada gerçekten tam tersini biz normal olarak biliyoruz. Duyusal olan öznel ve kavramsal nesneler. Bunu sık sık sorgulayacağız.
Evet, aslında okul yaşantısında tam tersi.
Çünkü kavram...
Duygusal nesnel de kavramsal öznel. Öyle
öyle. Şimdi onda da bir gerçeklik payı var. Çünkü kavram dediğimiz zaman normal olarak düşündüğümüz bir şeyi kastediyoruz, demek evet. istiyoruz ve tamam bizim düşündüğümüz, bizim bilincimizde olan şeye öznel diyoruz. Ama burada Hegel şimdi burada bir şey var, tam bu konuyla ilgili 31. sayfada, bir pointte bu eski metafizik diye bir şeyden söz ediyor, Kant'tan önceki. Kant metafiziği öldürüyor, yok ediyor. Yani Kant'ın felsefe tarihindeki önemi o. Şimdi Hegel eski metafizik diyor Kant'tan. Aslında Kant'ın kendisi de metafizik yapıyor ve Kant maalesef kendi yaptığını, metafizik olduğunu göremeyecek kadar da dikkatsiz bir düşünür. Yani bütün bir felsefesi metafizik, Kant'ın felsefesi. Çünkü felsefe dediğimiz şey fizik değil. Yani fiziksel değil. Düşüncede olan bir şey ve düşüncede olan şey ise tam olarak fiziğin ötesinde olduğunu söylediğimiz şey. Şimdi bunlar tekrar yine döneceğimiz noktalar. Eski metafizikte bu metafizik diyor, Kant öncesi metafizik, düşünmenin ve belirlenimlerinin yani kavramların nesnelere yabancı bir şey olmadığını ama tersine onların özü olduğunu ya da şeylerin ve onları düşünmenin kendilerinde ve kendileri için bağdaşma içinde olduklarını kabul ediyoruz. Şeylerin ve onları düşünmenin. Şimdi düşüncenin belirlenimlerinin, düşüncenin ve nesnelerin birbirlerine yabancı olmadıklarını düşünüyor eski metafizik. Örneğin ben şimdi özdek dediğim zaman bu bir düşünce. Değil mi? Yani ben düşünüyorum ve herkes düşünebiliyor bunu. Bu düşünce ben karşımdaki bir cisme özdeksel dediğim zaman ya da onun o özdektir dediğim zaman yaptığım şey kendi özne düşüncemi, kavramı yatırmak önündeki bir nesneye. Bu özdektir. Özdekseldir. Maddeden yapılmıştır. Maddidir Arapçasıyla. Şimdi eski metafizik Hegel'in dediğine göre düşüncenin, düşünmenin ya da ve belirlenimlerinin düşünmenin belirlenimleri kavramlar nesnelere yabancı bir şey olmadığını düşünüyor. Benim düşüncem özdek düşüncem ya da cisim düşüncem ya da başka ne var burada? Örneğin elektrik, durgun elektrik ya da pil falan ya da kolombiya sözü falan. Yani ne olursa olsun. Şimdi bu elektriksel bir alet olduğuna göre burada elektrik yasaları geçerli ve elektrik yasaları dediğim şey benim düşüncemde olan bir şey değil mi? İlkin. Peştirmeya o da düşüncede olan bir şey. Şimdi normal bilincimizde aslında sorgulamadan o özdeşliği kabul ediyor. Yani fizik yasaları bunlar bizim düşüncelerimiz, kavramlarımız. Ve bu düşünceler şeylerin özünü oluşturuyorlar. Şimdi eski metafizik bunu söylerken Kant hayır diyor. Bizim düşüncelerimiz kendilerinde şeylere ulaşmıyor.
Bu biraz zor geldi. Biz zor geldi. İtiraf etmek zorundayız.
Doğru.
Yani,
peki o zaman en baştan alalım.
Ulaşamadım diye.
Ben de ulaşamadım.
Kolay mı?
Şimdi kolaysa bitsen de ne?
Yani olguların veya herhangi bir nesnenin bir görüngüsü var, bir de özü var. Özü aslında doğa yasaları tarafından belirleniyor bir yerde. Ama ilk bakışta kendini belli etmiyor. İlk bakışta akışkan, değişken olan görüngüyü görüyorsunuz. Kant görüngüyü anlarız ama kendinde olan şeyi anlayamayız diyor. Özünü, tam onun yasasını, tam onu o yapan şeyin ne olduğunu zihnimiz ona erişemez.
Doğru ama biraz şey mesela niye görüngüyü anlayabiliriz ya da görüngüyü biliriz diyor. Çünkü görüngü ya da deneyim. Yani görüngüyü bilginin koşulu yapıyor Kant ve görüngüde olmayan, görüngüsel olmayanın bilinemeyeceği.
Yani biz yansımaları mı anlıyoruz bilinemeyeceği?
Şimdi biz anladığımız şey kendi kavramlarımız. Yani bilincimizde, bilincin dışına çıkıyor muyuz?
Çıkamıyoruz.
Ona dikkat edin, çıkamıyoruz.
Bilincimize tutsu aslında.
Evet, kendi bilincimizde yaşıyoruz. Yani algılarımız, şu an hissettiğiniz, duyusadığınız, duyduğunuz, gördüğünüz her şey bilinçte.
Özür dilerim, o zaman şöyle bir şey. Şimdi biz metafizik dediğimiz zaman genel olarak şuna, yani bir parça negatif bir şey algılıyoruz. Bu çağrı değil mi? Yani aslında var olan bir şeyi, göremediğimiz bir şeyi bazen başka kişiler aracılığıyla ortaya çıkarılması.
O bize spiritualizm o.
Genelde metafizik diye bize ortaya konulan.
Yani dedim ya, tin sözü Türkçe'de kirlenmedi.
Ama metafizik kirlendi.
Metafizik çok kirli bir terim.
Evet.
Yani onu şeyle bağdaştırmışlar. İşte boş inançla bağdaştırmışlar ve o yüzden...
Ruh çağırmaya kadar yolu var.
Evet.
Ruh çağırmaya kadar yolu
tabii.
Var.
Tabii. Aslında metafizik fizik ötesi olduğu için ruh, bilim, kavram, duyum, düş, yani fiziksel olmayan her şeyi, tinsel olan her şeyi oraya doldurabiliriz. Saçmalığı da.
Şimdi yani yeni söylediğinde sanki ben Kant'ın söylediğini bu anlamda, yani negatif anlamıyla sanki metafiziksel bir şeyi ortaya koyuyormuşuz evet. Gibi bir kavrama ulaşıyorum.
Ama Kant hani şey yapmıyor, boş inancı metafiziği boş inanç olarak gördüğü için eleştirmiyor. Yani Kant metafiziği şey diye görüyor. İnsan düşüncesi fiziğinin fiziği aşmaması gerekir diyor Kant.
Aşmaması fiziği gerekir, aşamaz.
Aşamaz. Aştığını sanırsa yanılır diyor. Yani o boş inançlara falan değinmiyor. Şimdi Kant için şey de metafizik. Peştir veya eğer onu fiziğe uygulamaya çalışırsanız, yani şeyi aşarsa, özneyi aşarsa ve kendinde şeye, yani kendinde, tamam öyle diyeyim daha kolay. Eğer peştir veya yani doğa esasını kendinde şeye uygularsanız buna hakkınız yok diyor. Bizim kategorilerimiz kendinde şeye, nesnelere şey değil, ulaşmıyor diyor.
Benim de kafam çok karıştı.
Şimdi, çok iyi karışmış. Yani sorguluyoruz o nedenle.
Şeyi, şimdi elektronikten anlamayan bir kişi bu kayıt cihazını bir taş olarak görebilir. Beyaz bir taş, üzerinde de kırmızı bir noktası olan.
Ya da şey diye görebilir, yani radyo diye ya da ne bileyim başka bir şey.
Radyo da bilmese, radyoyu da bilmese. Hatta çok ilkel bir toplumda o sesi çaldığınız zaman onu Tanrı bile zannedebilir. Evet. Ondan konuşma çıkmıyor diye. Şimdi
orada yüklemeyi yapıyor, yani öznedeki kavramı yatırım dedim ya, yatırım sözcüğü, yatırma var. Onu yapıyor, yani bu cisim kendinde bir şey ama her kültür ona kendi yetenekli olduğu kadarını yatırabiliyor.
O tamamen bir kadarıyla öğrendi. Heh, yetenek, tamam.
Yani orada bunun o ya, bir kabile, ilkel bir kabile bunu büyülü bir adet olarak görebilir. Çünkü onun büyük kavramı var ve o peki, kavram gerçek.
Peki Kant o zaman bazı şeylerden emin olabilmemizin ve kendisini görebilmemizin şartını ne olarak koyuyor?
Göremeyiz diyor.
Hiçbir zaman da göremiyor.
Kendisini göremeyiz diyor. Şeyin kendisini.
Hiçbir zaman da ulaşamıyor.
Bu alet bizim bildiğimizin dışında bir alet. Biz sadece kayıt cihazı olarak biliyoruz.
Doğru. Değil mi? Öyle denebilir. Yani biz, bizim bildiğimiz şey yani, kendisi değil.
Kendinde şey nümen eş
değerli miydi? Kendinde şey?
Nümen.
Nümen, evet.
Nümen. Ne eşittir nümen?
Nümenon, fenomen ve nümen. Nümen. Bunlar Yunanca sözcükler. Aynı şey anlatacak.
Nümen.
Lümen değil, lümen.
Lümen aydınlatma
lümen. O lümen.
Aydınlatma fenomen ve
lümen.
Lümen. Görünen ve görünmeyen.
Yani. Bir an önce kalınca okuyun.
Kısa da olsa.
Yani terimleri göreceksiniz. Kendinde şey, lümen falan, fenomen.
Ne? Fenomeni. Lümeni bilemeyiz, fenomeni bilemeyiz diyor.
Şimdi.
O zaman görüntüler de çok şey olabilir kişiye. Göre değişebilir.
Elbette.
Kuantum fiziğinde ona doğru gidiyor aslında, değil mi hocam?
Tabii, orada her şeyi yatıran özde belirlediği için.
Ama kafayı dinleyecek mi tabii?
Yani hepimiz kendi şeyimizi yaşayarak ve
kendi duygularımızı
yaşayarak kendini gezdirerek
kendime göre
insan zihninin ulaşamayacağı
öz. Cevap vakti doldu mu?
İnsan bizim ulaşamayacağı,
ulaşması,
evet.
Nümen. Kavramlara ulaşamayacağı desek. Evet.
Ben için mi diyorsun?
O zaman sonlandırıyoruz bu akşam için.
Ben için mi diyorsun?
Nümen. Nasıl söyle? Bekle, sabret. Yavaş yavaş.
Nümen ve nümen.
Yani fenomenin
kendi saklı olan fenomen göründü.
Bu notlardan her hafta şey yapabiliriz. Başlangıç için onlara bakabiliriz. Düzenli olarak tutuyorsun değil mi?
Yani var mı? Tutuyorum ama benimki o şey yani bir ders notundan ziyade böyle
anahtar.
Tamam.
Yani o nota gerek yok çünkü kayıtta var bütün konuşma. O yüzden çok şey değil, ana hatları aldığımız zaman, yani önümüzdeki hafta nereden yani kaldığımızı
anlamak
lazım. Kayıt cihazında kaldı.
Algılama.
Algılama.
Duyu.
Duyu, algılama.
Anlama.
Bunu şuraya yazayım da başlarken ona.
Zihninle ulaşamıyorsun.
Duyu.
Saklı olan, zihinde olan.
Duyu. Dünyada duyduğum fark etmiyor. Duyu, algı, ondan sonra anlama.
Anlama, bilmek.
Bilme. Ustin, anlık anlak. Deneyim.
Bir de deneyim. Anlak, anlak.
Tamam, yani o zaman şey, bir de sonlandırıyoruz.
Bir de derste başlarken hani nerede bıraktığımızı hatırlamak